Ayaşlı ile kiracıları. Memduh Şevket Esendal.
Ayrım 16.
Süzer Hanım'ın bana gelip bir kız için iş istediği günün ertesi sabah erken giyindim. Odamdan çıkacağım sırada Zinet kapıyı açtı. Sizi bir kız görmek istiyor, dedi. Kimmiş? Bilmem, burada kapı önünde duruyor. İsterseniz adını sorayım. Çağır bakalım. Kapıdan orta boylu, beyaz bereli, ince muşamba pardesülü bir kız girdi. Bunun dün adı geçen kız olacağını kestirdim. Beresini sol kulağına giymiş, sağ tarafından saçlarını kabartmış, dalgalandırmış, sarkıtmış. Belinin kemerini sıkmış, ellerini pardesünün ceplerine sokmuş, gözleri yerde yavaş yavaş sanki korka korka odaya girdi, ilerledi. Ben de iki adım geriledim. Duruşunda, gelişinde, filmlerden alınmış, terbiyenin biraz bozulmuş bir şeklinin kalın izleri göze batıyordu. Ben geleni hemen ayaktan savup işime gitmek istiyordum. Bu hanımı görünce ayaktan savamayacağımı, oturup biraz uzunca konuşmak isteyeceğini anladım. Süsen'le Beri'nin hatırları için buna katlanmaktan başka yapacak olmadığını gördüm. Buyurmaz mısınız? Diye bir sandalye gösterdim. Bir milyonerden iş istemeye gidip de sonunda onun karısı olan yoksul kız rolünde Yıldız nasıl korka korka oturursa o da öyle oturdu. Bu oturuş o kadar sinema oturuşu oldu ki benim karyolanın kenarına dayanıp bir şarkı okuyacağım geldi. Yanılmıyorsam siz dün bana Süsen Hanım'ın söylediği hanımsınız dedim. Evet dedi. Bankaya daktilo girmek istiyormuşsunuz. Çimdik yemiş gibi olduğu yerde irkildi. Bana bakarak kim? Ben mi? Dedi. Ya siz bana öyle söylediler. Süzen Hanım öyle söyledi. Dudaklarını büktü. Süzen Hanım dedi. Ben daktil olmak istemiyorum. Ben memur olmak istemiyorum. Her gün de onlara söylüyorum. Bana ne kadar yanlış anlatmışlar dedim. Bunun arkasından ne çıkacağını, kızın ne istediğini kestiremedim. Yalnız size değil. Herkese de beni yanlış anlatıyorlar. Ne diyeceğimi bilemedim. Rolünü unutmuş aktörler gibi etrafıma bakmaya başladım. O biraz önüne baktıktan sonra ben daktilolog istemek değil, çalışmaktan nefret ediyorum. Beni buralara hayat mecbur ediyor. Ha evet, benim gibi dedim. Ben de çalışmaktan hiç hoşlanmam. Bir kolayını bulabilsem hemen işi bırakırım. Bu sözlerim hoşuna gitmedi, gücenir gibi oldu. Onunla alay ediyorum sandı. Karşılık vermedi, ben de sustum. Biraz durduktan sonra bu ne gün olur diye sordu. Ne? Yani ben ne gün işe başlayabilirim? Bilmiyorum. Süzen Hanım dedi ki bizim bankadaki daktilo hanımlardan biri gidecekmiş. Onun yerine sözümü kesti. Onu bırakınız dedi. Onun gitmesi belli bir şey değil ki. O gitmezse başka memur almıyorlar mı? Bilmem. Ben bu işlerle hiç uğraşmadım. Elbette aldıkları da olur. Sustu. Önüne baktı. Ben düşünüyor sanıyordum. O ağlıyormuş. Bir söz söylemeli mi? Ne söylemeli diye düşündüm. Niçin ağladığını bilmiyorum. Çalışmak istemiyor. Hayat onu mecbur ediyor. Bu sefer de hiç ne olup olmayacağı belli değil. Bunun için mi ağlıyor? Başka bir derdim var da söylemek istemiyor. Biraz düşündükten sonra niçin ağlıyorsunuz dedim. Hiç cevap vermedi. Cebinden küçük mendilini çıkarıp burnunun ucunu sildi. Sonra yavaşça ayağa kalktı. Gözleri yerde, dudakları arkasında birkaç söz mırıldandı. Boynu bükük, elleri cebinde yavaş yavaş yürüdü. Çıktı, gitti. Arkasından düşündüm. Ona karşı pek kurumu davrandım. Turan'a, Süzen Hanım'a karşı biraz kabalık mı oldu? Ağladı. Bu da numara mı? O gece Turan Hanım'a, Süzen Hanım'ın söylediği kız bu sabah bana geldi dedim. Ha, ne söyledi? Ben çalışmak istemiyorum. Hayat beni mecbur ediyor dedi. İyi ya, ne çıktı bundan? Bilmem. Sonra iş hazır sanıyormuş. Hazır olmadığını anlayınca biraz da ağladı. He, şımarıklık. Ne oldu onun işi? Sen bir şey anladın mı? Hiçbir şey anlamadım, sormadım da. Eğer siz isterseniz sorar anlarım. Belki bir iş de buluruz ama kendisi devam eder mi bu tavırla? Bana o numara yapıyor gibi geldi. Ha evet, biraz öyledir. Ama siz ona bakmayınız. Eğer bir iş bulabilirse fena olmaz. Çünkü ben onu baştan kara gidecek gibi görüyorum. Peki, yarın bakarım. Hiç beklemiyorken ertesi sabah Cavide gene odama geldi. Bere başında gene o bere. Arkasına eskice bir palto giymiş. Elinde bir siyah çanta. Onu görünce şaşırdım. Suratını değiştirmişe benziyor. Yüzü gülüyor. Bugün 15 yaşında mektepli kız olmuş. Gülerek içeri girdi. Bana elini uzattı. Sizi de çok rahatsız ediyorum, dedi. Yok, rahatsızlık yok, dedim. Bugün iyisiniz. Güldü. Dün oturduğu sandalyeye ben söylemeden oturdu. Ayağını ayağı üstüne atıp, ben size bir şey sormak için geldim. Bilmem, beni pek şımarık mı bulursunuz? Ben merasimden kendim hoşlanmıyorum da, benim için sizden ricada bulunanlar benim buraya gelmemi pek doğru bulmadılar. Yardım istemek çirkin bir şey midir? Neden çirkin olsun, dedim. Benim güvenecek hiçbir kimsem yok. Gülümseyerek yüzüme baktı. Bir şey söylemedim. Siz bana hayat içinde tavsiye edersiniz. Nasıl? Ben ne yapmalıyım? Anlamadım. Siz kadınların çalışmalarını doğru buluyor musunuz? Yerine, adamına göre. İşte benim yerimde bulunan bir kadın çalışmalı mıdır? Bilmem ki, çalışmaktan ne anlıyorsunuz? Bence kimse boş oturmamalıdır. Yok, öyle çalışmak değil. Böyle dairelerde erkekler gibi çalışmak. Geçineceği yoksa aç duramaz ya. Aç duramaz ama o kadının başka vazifeleri yok mudur? Çalışmakla kadınlıktan çıkmıyor ya, gene kadınlığını yeder. Çıkmaz olur mu? Bir daha o kadın evine salonuna nasıl bakar? İster istemez çocuk doğurmaktan kaçar. Ben kadın olsam kendi ekmeğimi kendim kazanmak ve gönlümün istediği zaman istediğim erkekle yaşamak yolunu tutardım. Kadın değilsiniz de onun için böyle düşünüyorsunuz. Kadınlar idare olunmaktan hoşlanırlar. Kadın çalışır, çalışmaz değil. Ama idareyi düşünmek kadınlara ağır gelir. Her zaman kendilerini idare edecek bir erkek ararlar. Çalışır, parayı kazanırlarsa idare edecek bir adam da tutabilirler. Bunları anlamak için bana kalsa ilkin kadın olmak ister. Ama kadınlar görüyorsunuz ki erkeklere iş bırakmamaya çalışıyorlar. Yokluktur. Kocaları para kazan diyorlar. Bundan başkası inanınız ki özenciktir. Ben çoklarını biliyorum. Belki. Ben kadınım. Ben size söylüyorum ki hiç çalışmak istemem. İsterim ki bir evim olsun. Ben eve bakayım. Bunun kolayı var, bir koca bulur. Ona varırsınız. Bu kolay mı? En güç olan şey bu. Pek kolay olmayabilir ama sonunda herkes buluyor. Ben o sonu bugün gelsin diyorum. Bu bir koca bulmak işi olunca daha yaşlı, daha tecrübeli insanlardan sormalı. Bana kalırsa koca bulmak, biraz beklemek, bir fırsatını kollamak işidir. Beklemek parayla olur. Hiç olmazsa insanın biraz olsun parası olmalı. Olmazsa bir yandan çalışır, bir taraftan da kocayı bekler. Bir kere çalışmaya başlayınca istenildiği gibi koca gelmez. Niçin? Çalışanlar koca bulamıyorlar mı? Buluyorlar ama onlar benim düşündüğüm kocalar olmuyor. Ben sizi nasıl koca düşündüğünüzü çok iyi anlamadım. Çok basit. Bunun evvel nasıl evleniyorlardı? Cavide birdenbire sözünü değiştirerek, belki benim sözlerim size çok çirkin görünüyor, dedi. Ancak inanınız ki gizli hiçbir maksadım yoktur. Ne düşünüyorsam size söylüyorum. Ben sizin söyleyeceğiniz şeylere inanabilirim. Geçen gün size geldiğim zaman çok, nasıl diyeyim, ağır işkenceler içindeydim. Karşımda kimi göreceğimi de bilmiyordum. Sizin yanınızdan çıktıktan sonra anladım ki sizinle konuşabilirim. Onun için bunları size soruyorum. Siz de bana cevap veriyorsunuz. Çünkü ben hocamlarımla bile konuşamazdım. Şimdi dostlarım var, ablalarım var. Hiçbiri beni dinlemezler. Kendi bildiklerini bana dinletmeye kalkarlar. Ben gülümseyerek yüzüne baktım. Hiçbir şey söylemedim. Çünkü ne demek istediğini bilmiyor, anlamıyordum. Bana gelen düşünce bu hanımın beni kendisine çok uygun bir koca bulduğudur. Beğenilmek insanı avlar. Cavide'ye haksız, yolsuz bulmadım. Beğendiği bir adama bir kız, neden seni kendime uygun koca buluyorum, beni al, diyemesin. Kendisini anlatıyor, koca istediğini söylüyor, ev kadını olmak istiyor. Bu hanım buraya iş istemeye gelmişti, şimdi koca istiyor. O kocayı sende buldum diyor. Ben kendime uygun bir kız bulsam başka türlü mü yaparım? Ben onun işine geliyorum ama o benim işime gelmez. O da benim bileceğim bir mesele. Kendini anlatıyor, kendini beğendirmeye çalışıyor. Bugün gene sinema yıldızları gibi konuşuyor ve çalışıyor. Ancak şimdi o da gözüme o kadar çirkin görünmüyor. Bu kız benim işime gelmez diyorum ama acaba gelmez mi? Düşünmeden böyle mühim bir işte bir hüküm verilir mi? Cavide ile konuşmamız bitti. Bir neticeye, işin bir bitirimine varamadık. Konuşmuş olduk. O gittikten sonra ben kendimi yokladım. Gördüm ki kız beni kendine birazcık olsun yaklaştırmış. Cavide benim karım olamaz diye kestirip atamadım. Kim bilir. Kız iyi terbiye almış değil ama akıllı. Bugünden sonra bu kız her gün yahut iki günde bir bana gelmeye başladı ve konuşmalarımız derdikçe Cevide'nin beni beğenmesine daha çok inanmaya başladım. Bölüm 21, sayfa 149. Cavide geldikçe ne konuşuyoruz? Hiç. Şuradan buradan. Artık eskisi gibi evlenmekle kırdıları ettiğimiz de yok. Ona bir iş de aramıyoruz. İki eski arkadaş gibiyiz. Yanına bile oturmuyorum. Bana her gelişinde anlatacak yahut soracak bir şey buluyor. Şiirden, şairden, edebiyattan, politikadan, iktisattan, resimden, yerinin hasta sanatından, modadan, her şeyden konuşuyoruz. Bu arada anlıyorum ki Cavide Beri'nin gizli albümünü de görmüş. Bundan bana bazı şeyler sormak ve bu bahis üzerinde derin derin konuşmak için bir yol arıyor, bulamıyor. Belki ondan sorum diye korktuğunu anlıyorum. Kendisinden soğumuyorsam da benim üzerimde iyi bir tesiri de kalmıyor. Her şeyden konuşuyoruz. Yalnız kendi yaşayışını bana anlatmıyor. Üstünden, başından belli ki parası yok. İşe girmek için de acele etmiyor. Ben de aldırmıyorum. Bir gece Turan benden soruyor. Cavide sana gelip gidiyormuş, diyor. Evet, her gün yahut iki günde bir. Ona bir iş bulunmadı değil mi? Aramıyoruz ki, kendisi de hiç sormuyor. Sormaz. Ben onun ne hava çaldığını bilirim. Yalnız sen bir iş bulsan da başından salsan çok doğru etmiş olursun. Çünkü biliyor musun, rastgele şu veya bu arkadaşının evinde yatıp kalkıyor. Artık Süsen'e de uğradığı yok. Bu serseriliğin başlangıcıdır. Ben ona iş bulmaya çalışayım. Ancak kendisi istemiyor. İşe girersem beni istediğim gibi bir koca almaz, diyor. Yok, develin başı. Sen ona bir iş bul da o gene isterse istemesin. Kaçık, dedi. Turan, Cevde'yi benden kıskanır mı? Kıskanabilir. Sözüne pek aldırmadım. Pek de. Aldırmamazlık edemedim. İçimde gizli bir nokta kaldı. Bir gün sonra bizim Fahriye'ye gitmiştim. Bana dedi ki, Yakut, gizli işten ne kadar hoşlanırsın? Ne olmuş, dedim. Evleniyormuşsun. Benden niye saklıyorsun? Baktım Fahri bayağı darılır gibi olmuş. Kiminle evleniyorum, diye sordum. Bilmem, bir mektepli kız alıyormuşsun. Sana kim söyledi, dedim. Hasta bakıcı kadınlar söyledi, dedi. Sizin hasta bakıcı kadınlar beni nereden tanıyorlar? Ben onların hiçbirini tanımam. Onlar herkesi tanırlar. Ha bak, ben sana söylemedim. O senin bir hizmetçi vardı ya, hani bana yollamıştın. Bildim. Halide ne olmuş? Geçende dediğim, sen burada yoktun. Polis almış, onu bana getirmiş. Seni aramışlar, bulamamışlar. Kız beni söylemiş, getirdiler. Ne istiyorlar? Efendim, bu bir Ermeni evinin bir odasında oturuyormuş. Bunun gibi o evde bir kız daha varmış. Bir gece bu senin hizmetçinin herifi sarhoş olur. Yanına birkaç sarhoş daha alır, getirir. İki kız, birkaç kopuk hepsi bir odaya dolarlar ve işi o kadar azıtırlar ki ev sahibi karı kendi çocuklarından utanır. Gider polise haber verir. Polis de bunları orospu diye yakalar. Evlerinde yatan kız zaten belliymiş. Senin hizmetçiyi de beraber Erzincan'a sürmek isterler. Görsen nasıl ağlıyor. Benim ellerime ayaklarıma kapandı. Neyse, sonra şefaat ettim. Yollamadılar. Ertesi gün geldi, teşekkür etti. Senin duyduğunu da hiç istemiyor. Gebeydi. Çocuğunu doğurmuş mu? Yok, çocuk gitmiş ama yeri boş değil. Gene mi gibi? Öyle sanırım. Hem ağlıyor, hem yalvarıyor, hem herifine sövüyor. Senden de fena halde yılıyor. Canım sıkıldı. Hiç günahım yokken hizmetçilerin, hasta bakıcıların şunun bunun ağzına düştük. Niye ben bu kadınlara yüz göz örüyorum? Bunları hasta bakıcılar bildikleri gibi kim bilir daha kimler biliyorlar. İster misin müdürün karısı da öğrensin? Belki Cavide kendisi de bu sözleri çıkarıyor. Ben sokak ortasında yaşayan bir adama döndüm. Ne varsa herkes biliyor. Halide mi bunları hasta bakıcılara söylüyor? Halide nereden biliyor? Bu dedikoduların arkasını kesmek için ilkin Cavide'ye bir iş bulup ondan kurtulmalı. Cavide'nin benden kolayca el çekeceğini sanmıyorum. Bunun sonu ne olacak? Boş yere onu da belki umutlandırmış oluyorum. Bu işi tatlı yerinde kesmek doğrudur. Bir sabah Cavide benim odamdayken Hasan Bey kapıyı açtı. Beni Cavide ile görünce saygı etti, gelmedi. Ben sonra gelirim, dedi. Ben biraz sıkıldım. Cavide gittikten sonra arattım. Gitmiş. Ertesi gün geldi. Bir işi varmış. Onu anlattıktan sonra abi alacak mısın o kızı, diye sordu. Yok. Simüklü'nün biri o be. Ben onu görmemiştim. Alacağım diye kimse, dedi. Ne bileyim ben, hepsi söylüyorlar.
Ayrım sonu.